Ayrım 13, sayfa 154. Gary Schroeder, Theism and Atheism adlı kitabında sonradan maymun teoremi diye meşhur olan teorisiyle birçok maymunun bilgisayar klavyelerine rastgele vurarak sonunda bir Shakespeare sonesini elde etme ihtimalini araştırır. Bir maymunun yapılan bu deneyde bir soneyi meydana getirebilme olasılığı 10 tabanında 10 üzeri 690'dır. Bu maymunların böyle bir soneyi yapabilme olasılığının olmadığını, yani şans eseri onların küçük bir soneyi elde etmelerinin bile mümkün olmadığını gösterir. Ona göre evrenimizin bu muazzam düzenliliği ve güzelliğinin şans eseri kendiliğinden meydana gelmesi ise olasılıklarla anlatılamayacak ve rakamlara sığmayacak bir durum arz etmektedir. Dünyanın düzenli yapısı, güzelliği ve doğada bilincin ortaya çıkmasıyla ilgili olarak evrim teorisini ve şans faktörünü savunanlardan biri olan Daniel Dennett'e bunlar nasıl oluyor diye sorulduğunda sonuna kadar fizikselliğin savunucusu olan Dennett bile işte tam burada bir mucize gerçekleşiveriyor diyerek fikri ön kabullerinin dışına çıkmayı tercih eder. Ünlü fizikçi Erwin Schrödinger de salt bilimsel dünyanın resminin oldukça eksik olduğunu düşünmektedir. Ona göre bu resim bize bol miktarda gerçekçi bilgi sunmakta, bütün deneyimlerimizi muazzam derecede uyumlu bir düzen içerisinde bir araya getirmektedir. Fakat kalbimize gerçekten de yakın olan, bizi gerçekten de ilgilendiren şeyler konusunda pek bir şey anlatmamaktadır. Bilim, kırmızı ile mavi, acı ile tatlının yarattığı hisler, neşe ve keder duyguları hakkında tek bir kelime bile söylemez. Güzel ve çirkin, iyi veya kötü, Tanrı ile sonsuzluk hakkında hiçbir şey bilmez. Bilim, bazen bu alanlardaki soruları cevaplıyormuş gibi yapar, fakat verdiği cevaplar çoğunlukla o kadar saçmadır ki, bunları genellikle ciddiye almayız. Bilim, bizlerin de bir şekilde bir parçasını oluşturduğumuz, ait olduğumuz büyük birlik söz konusu olduğunda da sessiz kalır. Bu büyük birlik için günümüzde en yaygın biçimde kullanılan isim, baş harfi büyük yazılan Tanrı kelimesidir. Bilime genellikle ateistlik damgası vurulur. Söylediğimiz o kadar şeyden sonra bu hiç de şaşırtıcı olmasa gerek. Eğer bilimin dünyaya dair çizdiği resim güzelliği, neşeyi, kederi kapsamıyorsa, eğer kişisellikten bilinçli olarak yoksun bırakılıyorsa, bu resmin kendisini insan aklına sunan en yüce fikri kapsaması nasıl belirlenebilir ki, beklenebilir ki? Elbette bugün en ateist bilim adamları bile doğada en azından kısmen anlayabildiğimiz kanun benzeri bir düzenin varlığını kabul etmektedir. Fakat İngiliz fizikçi Paul Davies'in de belirttiği üzere hiç kimse fizik kanunlarının nereden geldiğini sormamaktadır. Templeton ödülünü alırken yaptığı konuşmasında evrenin sınırları olduğu konusunda hiç şüphesi olmadığını söyleyen Davies'e göre fizik kanunlarının doğanın değil de bizim kanunlarımız olduğunu düşünmek kelimenin tam anlamıyla bir saçmalıktan başka bir şey değildir. O, olağanüstü güzel ve ince ayarlı evrenimiz hakkında amaç ve tasarım gibi kavramların kullanılmasının bile onun güzelliğini anlatmaya yetmeyeceğini düşünmektedir. Davies gibi R.G. Collingwood da fizik kanunlarının salt insana ait kanunlar olmasına karşı çıkarak onların bir yönüyle insana, bir yönüyle de nesnelere dayandığını belirtir. Collingwood böyle bir yaklaşımın estetik yargıların özelliğine benzediğinin farkında olarak Whitehead'den bu konuyla alakalı yarı estetik nitelikte bir alıntı iktibas eder. Gülün gerçekten kırmızı mı olduğu yoksa yalnızca gözlerimize mi kırmızı göründüğü sorusunu sormak boşunadır. Gülü içinde barındıran doğa düzeni gözleri ve zihinleri olan insan varlıklarını da içinde barındırır ve tartışmakta olduğumuz durum güller ile insanların ikisinin de gerçek olduğu, ikisinin de canlı şeyler, toplumundaki öğeler olduğu bir durumdur. Gülün rengi ile güzelliği yalnızca gülde konumlanmakla birlikte kalmayan, gülün organik bir parçası olduğu bütün organik evrende konumlanan, kısacası evrenimize ait gerçek niteliklerdir. önceden ateist olan Anthony Flew, dünyanın düzenliliği ve güzelliğinden hareketle evreni ne kadar araştırır ve mimarisinin ayrıntılarını ne kadar incelersem, evrenin bir anlamda bizim geleceğimizi bildiğine dair daha fazla kanıt buluyorum. Kesinlikle birilerinin sizin geleceğinizi bildiği açık demektedir. Benzer düşünceleri İngiliz teorik fizikçi Freeman Dyson da dile getirmektedir. Evreni ve yapısının ayrıntılarını araştırdıkça evrenin bizim geliyor olduğumuzu bilmesi gerektiğine dair daha fazla delil buluyorum. Flew, neden bir şeyin var olduğunu ve mutlak hiçliğin olmadığını, neden varlıkların simetrilere uyduğunu ve kompleks güzel yapılar oluşturduğunu sorgulamaktadır. Ona göre doğa kanunları esasında doğanın temelinde bulunan simetrileri yansıtırlar ve bu bağlamda o evrenin akılcılığını ya da anlaşılabilirliğini, kökü Tanrı'nın aklında bulunan akılcılığı gösteren şeyin bizzat doğa kanunları olmadığını, uyumlu ve güzel bir yapı arz eden simetriler olduğunu savunur. Flew, simetrinin maddi dünyayı anlamamızda gittikçe artan merkezi bir rol oynadığını ve bugün fizikçilerin evrenin tasarımının simetrilerle dolu olduğu inancını benimsediklerini belirtir. Ona göre bize rehberlik eden söz konusu uygunluk ve simetri olmasaydı modern fiziğin başlaması bile mümkün değildir. Flew, doğadaki düzeni, amaçlılığı ve güzelliği hangi düzlemde incelerseniz inceleyin, hücrenin yapısından tutunuz, karanlık bir pencerenin arkasından mevcut bilimimizle izleyebildiğimiz muazzam evrenimize kadar bunların bizi ilahi bir akıla götüreceğine inanmaktadır. Düzen ve uyumdan çıkarılan estetik delil ve bilim adamlarının alemin düzenliliği ve güzelliği hakkındaki düşünceleri bölümünde teist filozofların görüşü en sade şekilde Swinburne'ün düşünceleriyle ortaya konulabilir. Özetle Swinburne'e göre ortada düzenli bir evren vardır ve şayet açıklanacak olan düzen miktarı çok hassas ve çarpıcı ise şansın burada bir açıklama faktörü olarak hiçbir makullüğü yoktur. Düzen ne kadar büyük olursa düzeni açıklamak için şansa başvurmak da o kadar az makuldür. Swinburne'e göre dünyamız düzenli bir dünya olmanın ötesinde aynı zamanda güzel bir dünyadır. Güzellik, düzen, simetri ve uygunluk modellerine bağlıdır. Zira kaos ve kargaşa çirkin bir şeydir. Yıldızların düzenli yasalarla uyum içindeki hareketleri güzel bir dans değil midir? Swinburne, evrenin düzenliliğinin onu güzel bir evren yaptığını ve insanların ancak evrenin düzenliliğinden hareketle bir şeyleri kontrol etmeyi ya da değiştirebilmeyi öğrenebildiklerini söyler. Çünkü eğer basit doğa yasaları varsa ancak o zaman insanlar neden neyin çıkabileceğini öngörebilirler ve bir takım değişikliklerde bulunabilirler. İnsanlar belli tohumları ekmek, onları zararlı otlardan temizlemek ve sulamakla tahıl elde edebileceklerini biliyorlarsa ya da bilebiliyorlarsa o zaman bir ziraat geliştirebilirler. Bu bilgiyi de insanlar ancak eğer tabiatta kolayca kavranabilir davranış düzenlilikleri veya yasalar varsa elde edebilirler. Estetik ölümsüzlük ve yüceden çıkarılan kanıt. Tarih boyunca ölüm ve ölümsüzlük fikri genelde hayatın anlamı ve öneminin dile getirilmek istendiği yerlerde söz konusu edilmiştir. İyimser ve kötümser dünya görüşlerinin ya da felsefelerin oluşmasında ölümle ilgili düşünce ve inanışların payı büyüktür. Filozofların ölüm konusundan ziyade ölümsüzlükle alakalı meseleler üzerinde durdukları görülmektedir. Çeşitli ölümsüzlük doktrinleri hakkında yazılmış yüzlerce felsefi kitap ve yazı bulunmaktadır. Fakat bu yazı ve kitaplarda belki de metafizik, ahlaki ve bilimsel ölümsüzlük fikirlerine daha fazla önem atfedildiğinden estetik ölümsüzlük düşüncesi çoğu zaman sosyal ve biyolojik ölümsüzlük anlayışları içerisine sıkıştırılarak görmezden gelinmiştir. Aslında estetik ölümsüzlük anlayışı da diğer ölümsüzlük yaklaşımları kadar önemli ve insanın ayrılmaz bir parçasıdır. Güzeli koruma ve ona zarar gelmemesini istemek anlayışı bugün bile biz insanların içinde taşıdığımız temel duygulardan biridir. Bu duyguların ilk insanlarda da olduğunu düşünmek oldukça makul görünmektedir. Bilinen felsefe tarihinin ilk dönemlerinde ortaya çıkan ölümsüzlük fikrinin sistemli diyebileceğimiz en erken örneklerine Sokrates'i diyaloglarında konuşturan Platon'da rastlarız. Platon, Fadon ve diğer diyaloglarında bir takım felsefi deliller öne sürerek ruhun ölümsüzlüğünü ispat etmeye çalışır. Ona göre ruh, kendi kendine hareket verme, kendi hareketinin kaynağı olma imkanına sahiptir. O, bedenden önce de vardır, sonra da var olacaktır. Beden dünyasında var olan iyi ve kötü her şeyin sebebi ruhtur. Platon, eserlerinde ruhun ölümsüzlüğü hakkında 3 kanıt geliştirir. Biz onlara değinmeyeceğiz. Bununla birlikte Platon'un ruhun ölümsüzlüğü dışında başka bir ölümsüzlük anlayışından ya da ölümsüz olma arzusundan da bahsettiğini görürüz. Bu ölümsüzlük düşüncesi sıradan insanlar tarafından da kolay anlaşılabilecek bir yapıdadır ve tarafımızdan estetik ölümsüzlük ya da estetik temelli ölümsüzlük olarak adlandırılacaktır. Platon'a göre estetik bir kavram olan Eros, güzele yönelir ve onda ölümsüzleşmek ister. Eros'un yöneldiği ilk güzel, güzel bedendir. Dinle beni şimdi. Sırlara ermek isteyenin daha genç yaşında güzel bedenleri araması gerek. Şölen'de Platon, Eros kavramıyla ne anlatmak istediğini netleştirir. Eros, güzele kavuşmanın, onda yaratıcılığa ulaşmanın aracıdır. Güzelde yaratıcı olmak isteği, ölümsüzlüğe duyulan istekle aynı şeydir. İnsanı ölümsüz kılan Eros'tur. İnsan bir yandan beden olarak güzele kavuşmak, diğer yandan da Eros olarak kendini ölümsüzleştirmek ister. Ona göre ölümsüzlüğe kavuşmak ya beden ya da ruh aracılığıyla olur. Güzel bedenlere, kadınlara yönelenler doğan çocuklarında ölümsüzlüğe kavuşurlar. Ruh aracılığıyla ölümsüzlüğe kavuşmak isteyenler ise gençlere erdemli olmayı öğretirler. Kısacası Eros her zaman güzele yönelmek ve çirkinden kaçmaktadır. Görüldüğü üzere Platon söz konusu diyalogda güzelliği kavrama ve ölümsüzlüğe ulaşmanın yolu olarak Eros'u kabul eder. Metinden de anlaşıldığı üzere Platon için Eros, güzel olana kavuşmak, onda doğurmaya, yaratmaya varabilmektir. Güzel olanda yaratmaya ulaşabilmek isteği, aynı zamanda ölümsüzlüğe karşı duyulan derin varoluşçu istekle aynı şeydir. Ölümsüzlüğe ulaşmak iki yönden mümkündür. Biri bedensel, diğeri ruhsal. Platon'un felsefesi bağlamında mesele ele alındığında, tümel ve öz güzelliğine götüren yol, güzel bedenlerden kalkmakta, buradan güzel bir hayat yaşamaya, ruh ve erdem güzelliğine yükselmekte, oradan da güzel bilgiye geçerek sonunda kendi başına güzelliğe, öz güzelliğine, mutlak güzelliğe ve ölümsüzlüğe erişmektedir. Ona göre mutlak güzel veya öz güzelliği bütün güzelliklerin tepe noktasında bulunur. O, yalnız güzel olan değil, aynı zamanda hakiki varlık ve ölümsüz olandır. O bütün varlıkların odak noktası ve varlıkları aydınlatandır. Çünkü varlıkların ereği iyi ve güzel olmaktır. Kısacası Platon, Eros'tan hareket etmekte en sonunda ölümsüz, tanrısal ya da başka bir ifadeyle güzellik, iyilik ideasına ulaşmaktadır. Platon'a göre mutlak güzellik veya öz güzelliği mekan ve sınır sınırlamasının ötesinde bulunduğundan onun bir cevher olması gerekir. Eros'un ereği olan bu salt, mutlak güzellik aynı zamanda yaşamında ereğidir. Çünkü bu salt güzelliğe erişmiş olan kişi ölümsüzlüğe ve mutluluğa da erişmiştir. Platon'un estetik ölümsüzlük kurgusunda önemli bir yere sahip olan Eros, eserlerinde Tanrı ile insan arasında demonik bir arabulucu gibi resmedilmektedir. Tanrılar ölümsüz olmalarına karşın insanda sadece ölümsüzlüğe karşı duyulan bir iç tepi vardır ve insanı ölümsüzlüğe götüren de insandaki güzele yönelme iç tepisi olan Eros'tur. Erkeksi söz konusu güzelde ölümsüzleşme isteği onu güzel gördüğü kadınlara yöneltir ve güzel olan da yaratmayı gerçekleştirerek çocuklarında ölümsüzlük amacına ulaşır. Platon, bedeni ölümsüzlük isteğinin gerisinde estetik bir unsur olan eros ya da güzele yönelmek suretiyle varlığını devam ettirme hissini bulur. Fakat eros burada da durmaz ve erdem dünyasına taşmak ister. Estetik etik ilişkisi bölümünde de bahsedileceği üzere ahlaki faziletlerle kişiyi ruhani ölümsüzlüğe ulaştırmak için çalışır. Platon, erostan başlayan yolculuğun artık güzelliğin bizzat kendine yöneldiğini, yöneleceğini ve onu arayacağını, aradığını iddia eder. Ona göre bu aşamaya ulaşan kişi artık relatif güzellikleri küçümseyecek, bütün güzelliklerin üstünde güzel olan şeye karşı özlem duyacaktır. Önüne serilen engin güzellik denizi karşısında içi dolup taşacak, en güzel, en yüce sözlerle sonsuz bilgi özleminin yarattığı engin düşüncelerle. O halde bu tümel ve öz güzelliğine götüren yol güzel bedenlerden kalkmakta, buradan güzel bir hayat yaşamaya, ruh ve erdem güzelliğine yükselmekte, oradan da güzel bilgiye geçerek sonunda kendi başına güzelliğe, öz güzelliğine, mutlak güzelliğe ulaşmaktadır. Platon, estetik temelli ölümsüzlük anlayışını şöyle dile getirir. Şimdi can kulağıyla dinle beni. Sevginin şimdi vardığımız yerine kadar götürülen adam, bütün güzel şeyleri birbiri ardı sıra ve gerekli düzen içinde gördükten sonra, girdiği yolun sonuna ulaşarak birdenbire eşsiz bir güzellikle, güzelliğin özüyle karşı karşıya gelecektir. İşte onun bütün amacı ve uğraşı ona ulaşmak içindir. Bu güzellik hem dem var olan, doğumsuz, ölümsüz, artmaz, eksilmez bir güzelliktir. Bir yönden güzel, başka bir yönden çirkin, bugün güzel, yarın çirkin, şuna göre güzel, buna göre çirkin, bir yerde güzel, bir yerde çirkin, kiminin gözünde güzel, kiminin gözünde çirkin değildir. Bir güzellik ki kendini bir yüzle, ayakla, bedene bağlı hiçbir şeyle göstermeyecek, ne bir söz olacak, ne bir bilgi, bir canlıda belli bir varlıkta bulunmayacak, ne canlıda, ne yerde, ne gökte, hiçbir yerde. Kendi var, kendinden var. Kendisiyle hep bir örnek. Bütün güzellikler ondan pay alır. Kendisi onların parlayıp sönmeleriyle ne artar, ne eksilir, ne de bir değişikliğe uğrar. Platon'un bize sunduğu bu güzellik ve ölümsüzlük fikri, kesinlikle insani bir güzellik ölümsüzlük değil, tanrısal bir güzellik ölümsüzlüktür. Platon, başka bir yerde de gerçek güzellik ve ölümsüzlüğün estetik temelli fakat metafiziğe taşan yapısını ele alır. Düşün ne olur bir görebilse insan güzelin kendini. Her şeyden soyunmuş, arınmış, katıksız güzelliği. İnsanın tenine, bedenine, rengine, daha bir sürü ıvırına zıvırına bulanmış güzelliği değil, bir tek görüşüyle Tanrı güzelliğini. Böyle bir güzelliğe gözlerini kaldırıp bakmasının, onunla kaynaşmasının yolunu bulanın hayatını küçümseyebilir misin? Bunu ancak güzele yalnız, güzeli görecek gözle bakan erdem taslakları değil, gerçek erdem yaratabilir. Çünkü o, taslaklara değil, gerçeğin ta kendisine bağlanmıştır. Yalnız gerçek erdemi yaratan ve besleyen Tanrı'nın sevdiği bir insan olabilir, yalnız o insanlar arasında insanın erebileceği ölümsüzlüğe erer. Platon'a göre hayatımızın amacı böyle bir güzelliğe ve ölümsüzlüğe ulaşmaktır. Hayat söz konusu güzelliğe ve ölümsüzlüğe ulaşmak için yaşamaya değerdir. Dolayısıyla da anlamlıdır. Platon'un Diotima'yı konuşturduğu sözlerle insanın salt güzellikle karşı karşıya geldiği o an yok mu? Sevgili Sokrates, işte yalnız o an için insan hayatı yaşamaya değer. Fadion, diyaloğunda gerçek filozofu durmaksızın ölme pratiği yapan kişi olarak tarif eden, Platon için güzel artık sadece bir estetik değer değil, bütün varlıkla, var olanlarla ilgili bir temel varlık, bir oisiya olmaktadır. Fakat bir bütün olarak düşünüldüğünde en geniş anlamıyla varlıktan ayrılmayan, ayrılamayan söz konusu ontoloji, estetik bir ontolojidir. Kısacası onun ontolojisi ve kozmolojisi bizim Eros ve estetik yolu diye isimlendirdiğimiz yoldan geçmektedir.